İnsan Hakları.
Sevgili dinleyiciler, tekrar hepinize merhaba diyerek bir programımızda daha beraberiz. İnsan hakları konusunda bilinçli olmak, haklarımızın neler olduğunu bilmek, dünyada bu konuda neler var, neler yok, onlardan haberdar olmak maksadıyla biliyorsunuz bir önceki programımızda temel hak ve özgürlüklerden birinci kuşak hakları saymayla başlamıştık programımıza ve en son kişi dokunulmazlığı hakkını birlikte paylaşmıştık. Ondan sonraki hakkımız konut dokunulmazlığı hakkı ki bu da son derece önemli. Evinizde oturuyorsunuz, hakkınız nelerdir? Her gelen evinize girebilir mi? Girmeyi arzu ederse mesela bunları bilmek durumundasınız. Eğer bilmezseniz haklarınızı da savunamazsınız tabii. Biri kapınıza dayandığı zaman elinde yazılı bir belge yoksa mesela bir polis evinize girebilir mi, giremez mi? Bunu bilmezseniz hakkınızı, o zaman hakkınızı da savunamazsınız. Konut dokunulmazlığı hakkı diye bir şey var. Herkesin konutu yani mahremi dokunulmazdır. Zorla asla oraya girilemez. Ama siz istedikten sonra herkesi evinize alabilirsiniz. O ayrı mesele. Bu madde altında da şunlar işlenmiş. Kişinin izni olmadan konutlara girilemez. Kimsenin oturduğu eve dokunulamaz. Ancak anayasamız bazı yetkilere suçlu arama, suç kanıtı arama ve benzeri nedenlerle konuta girme yetkisi tanımıştır. Kısaca, yargıç kararı olmadan yani hakim kararı olmadan, ulusal güvenlik ya da kamu düzeni bakımından gecikmede sakınca bulunan durumlarda yasaca yetkili kılınan makamın buyruğu bulunmadan konuta girilememesi, arama yapılamaması ve buradaki eşyaya el konulamaması durumunu ifade eder. Konut dokunulmazlığı hak. Konut dokunulmazlığı ile ilgili yasal hükümler Türkiye Cumhuriyeti Anayasası kapsamında düzenlenmektedir. Anayasanın 21. maddesinde konut dokunulmazlığı nedir sorusunun yanıtı şu şekilde veriliyor sevgili dinleyiciler. Ki bizim anayasamızda böyleyken bütün dünya anayasalarında da bu ve benzeri şekillerde genelde derc edilmiştir. Yani bizim anayasamızda mesela 21. maddede ise Alman anayasasında 39. madde, İtalyan anayasasında 46. madde olabilir. Madde sayısı önemli değil. Ne içeriyor? O önemli. Bakalım bizim anayasamız ne içeriyormuş. Kimsenin konutuna dokunulamaz. Milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlık ve genel ahlakın korunması veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması sebeplerinden biri veya birkaçına bağlı olarak usulüne göre verilmiş hakim kararı olmadıkça, yine bu sebeplere bağlı olarak gecikmesinde sakınca bulunan hallerde de kanunla yetkili kılınmış merciin yani makamın yazılı emri bulunmadıkça kimsenin konutuna girilemez, arama yapılamaz ve buradaki eşyalara el konulamaz. Yetkili makamın kararı 24 saat içinde görevli hakimin onayına sunulur. Hakim kararını el koymadan itibaren 48 saat içinde açıklar. Aksi halde el koyma hakkı kendiliğinden düşer. Mülkiyet hakkı bir diğer hakkımız. Mülkiyet hakkı, mülkiyet maddi varlığı olan şeyler üzerinde tam egemenlik sağlayan bir hak olarak tanımlanabilir. Genel anlayışa göre bir şeye malik olan kimse hukuk düzeninin sınırları içinde o şey üzerinde dilediği gibi kullanma, yararlanma ve tasarrufta bulunma yetkisine sahiptir. Mülkiyet hakkının verdiği yetkileri o şeyin malikinin yani sahibinin rızası olmadan başkaları da kullanamaz. Malik yani o mülkün sahibi, malını haksız olarak elinde bulunduran kimseye karşı istihkak davası açabileceği gibi her türlü haksız el atmanın önlenmesini de dava edebilir. Yani onu tekrar elde etmek için dava açar. Ancak mülkiyet hakkının kullanımının da sınırları vardır. Bu sınırlar anayasalarda ve yasalarda çizilmiştir. Mülkiyet, kişilerin taşınır veya taşınmaz mal varlığı anlamına da gelir. Anayasamıza göre mülkiyet hakkı toplum yararına aykırı olarak kullanılamaz. Bu durumda devlet mülkiyet ve miras hakkını sınırlandırabilir. Mülkiyetinizi hiç kimse sizin adınıza alamaz, satamaz. Mesela bir eviniz var veya bir arsanız var, siz burada yoksunuz, arzu ediyorsunuz ki satılsın, vekalet veriyorsunuz noterden, o zaman sizin adınıza başkası alır veya satar. Ama vekaletiniz yok, yurt dışındasınız mesela, Almanya'da çalışmışsınız, arsa almışsınız, ev almışsınız, Türkiye'ye geliyorsunuz, bakıyorsunuz ki eviniz, arsanız satılmış. Bu şu hallerde oluyor biliyorsunuz. Birileri sahte noterden sizin adınıza belge düzenliyor veya sizin adınıza sahte nüfus cüzdanı bastırıyor. Ondan sonra da bununla işlem yapıyor. Dolayısıyla kendiniz olmadığınız, bu işi sizin yapmadığınızı ispatlayarak o hakkınızı tekrar alırsınız, arsanızı alırsınız, evinizi alırsınız. Bu belki biraz zaman alır. Süreç olabilir, mahkeme süreçleri olabilir ama hakkınızı tekrar alırsınız. Çünkü mülkiyet hakkı diye bir şey vardır. Beslenme hakkı bir diğer hakkımız, bir diğer maddemiz hepimizi ilgilendiriyor. İnsan hakları alanında çağ açan 1948 İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin 25. maddesinde herkesin yiyecek dahil olmak üzere gerek kendisinin gerekse ailesinin sağlığına yetecek bir yaşam düzeyine ulaşma hakkı bulunduğu belirtilmektedir. 1959 Çocuk Hakları Bildirgesi'nin 4. maddesi çocukların sağlıklı biçimde büyüyüp gelişmelerini, bunun sağlanması için yeterli beslenme hizmetlerinden yararlanma hakkını ortaya koymaktadır. 1966'da Uluslararası Ekonomik, Toplumsal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi'nin 11. maddesi ise yiyecek dahil olmak üzere yeterli yaşam standartlarına sahip olma hakkını onaylamaktadır. Tüm insanların açlıktan kurtulmasını temel bir hak saymaktadır. Uluslararası Ekonomik, Toplumsal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi'nin 11. maddesi tüm insanların açlıktan kurtulmasını hak sayıyor. Peki, mesela Afrika'da açlık sorunu var. Ülkeleri fakir diyeceksiniz. Tam da öyle değil aslında. Biliyorsunuz kolonizasyon diye bir şey var. Batılılar yıllarca, başta Afrika olmak üzere dünyanın pek çok ülkesini sömürdüler. Oradaki yerüstü ve yeraltı zenginliklerini çıkardılar, aldılar ülkelerine götürdüler, o zenginliği haksız bir şekilde paylaştılar ve oradaki insanları sefalete mahkum ettiler. Şimdi o insanlar açlıkla karşı karşıya. Peki, insan hakları bildirgelerini yayınlayacaksınız. İnsan hakları sözleşmelerini yayınlayacaksınız. Çocuk hakları bildirgesini yayınlayacaksınız. Ekonomik, toplumsal ve kültürel haklar bildirgelerini yayınlayacaksınız ama bu ve benzeri haksızlıkları da yeryüzünde yapmaya devam edeceksiniz. Ne yazık ki Batılıların çifte standartlı hallerini çok basit bir şekilde burada görmek mümkün. Ayrıca 1981 anne sütü muadillerinin pazarlanması ile ilgili uluslararası bir yasa var biliyorsunuz. Anne sütünün muadili diye piyasaya sürülen bazı şeyler var. Aslında hiçbiri anne sütünün muadili değil ve pek çoğu da öyle çok sağlıklı şeyler değil. Ama işte anne sütü olmayınca, yani annenin sütü olmayınca doktorlar bir kısmını öneriyor. Umalım ki en safı, en sağlıklısı, en doğalı üretilmiş olsun ve çocuklarımız zarar görmemiş olsunlar. Bu yasa diyor ki, bebekler için güvenli ve yeterli besin sağlanmasıyla tüm çocukların, hamile kadınların ve emziren annelerin sağlığını sürdürebilmeleri için yeterli beslenmenin sağlanması gerekir. Evet, bunu herkes biliyor tabii ama ne yazık ki uygulamalar oldukça farklı olabiliyor. Az önce değinmiş olduğum gibi. Bir diğer madde sevgili dinleyiciler, iletişim kurma ve haberleşme hakkı. İnsanların sahip olduğu en önemli ve özel haklardan birisi de haberleşme hakkıdır. Haberleşme hakkı vatandaşların Yasalar ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi tarafından güvence altına alınmıştır. Dünyadaki tüm ülkelerin bu maddelere uyması gerekir. Bu sözleşmeye göre herkesin özel yaşam ve aile arasındaki haberleşme hakkına saygı gösterilmesi gerekir. Hiçbir işleme maruz kalmadan insanların haklarına son derece saygı gösterilecek, farklı bir durumla ilgili sansür uygulanmadan kullanabilme hakkına sahip olduğu belirtilecek, gelişen teknolojiyle birlikte farklı haberleşme araçlarının ortaya çıkmasının üzerine yeni iletişim araçlarında da bu sözleşmenin kapsamı altında olduğu da tabii ortaya konacak, insanlara söylenecek. Ama az önce başka bir vesileyle ifade etmiştik. Ne yazık ki bunları da ihlal edenler çıkmıyor mu? Pek çoğu çıkıyor. Din ve vicdan hürriyeti hakkı, sevgili dinleyiciler, bir diğer maddemiz. Toplum içinde çeşitli insan ve grupların huzur içinde yan yana yaşayabilmesi için herhangi bir dine ve inanca sahip kişilerin bunun gereklerini yerine getirme özgürlüğüne sahip olmaları icap eder. Ancak bizimle aynı inancı paylaşmayanların günlük yaşamlarını diledikleri gibi sürdürme hakkına sahip olduğunu da unutmamak gerekir. Din ve vicdan özgürlüğü her vatandaşın istediği dine inanabilmesi, inancının gereği olan ibadetleri yapabilmesi veya yapmayabilmesidir. İnsanlar dilediği dini görüşü benimseyebilir, bu konuda hiç kimseye karışılamaz ve müdahale edilemez. Hiç kimse inançların dini yaşamını kısıtlayıcı kurallar koyamayacağı gibi zorla bir inancı dikte etme hakkı da olamaz. Bu yüzden din ve vicdan özgürlüğü kişilerin sahip olması gereken insani bir haktır. Bu hakkı üzerinde yaşamış olduğumuz ülke bir güvenceyle sağlamalıdır. Bu yüzden sistemine bazı kurallar koymalıdır. Bu kurallar din ve vicdan özgürlüğünün bir sigortası olmalıdır. Ama ne yazık ki bu haklar zaman zaman bizim ülkemizde de başka ülkelerde de ihlal edilmiyor mu? Ediliyordu yani. Özellikle bundan 20 sene önce, hatta yakın zamana kadar inancımın gereğidir diye başını örten hanımefendilere bizim ülkemizde de bir kısım yasaklar getirilmiş. Okumaları yasaklanmış, çalışmaları yasaklanmış. Efendim, okullarda, okul kapılarında, kapı önlerinde temel insan hak ve özgürlükleri zedelenmiş, mağdur edilmiş bir sürü hanımefendiyi okumuş, duymuşsunuzdur, medyadan duymuşsunuzdur en azından. Ama çok şükür artık bugün gelmiş olduğumuz noktada bu meselede pek çok insan hak ve özgürlüğü meselesi gibi çözüme kavuşmuş bir meseledir. Şükürler olsun. Bugün artık ister memur, ister işçi, ister öğrenci, kim olursa olsun inancının gereği olarak hanım efendiler bu hakkılarını rahat bir şekilde kullanabilmektedir. Önemli olan hakkı kullanmanın önünü açmaktır. İsteyen kullanır, isteyen kullanmaz. Bu konuda da hiçbir şekilde efendim zorlama yapılamaz, yapılmamalıdır. Bir diğer maddemiz, sevgili dinleyiciler, ailenin korunması hakkı. Anayasaya göre aile toplumun temeli. Bu nedenle devlet ailenin huzur ve refahını, özellikle anne ile çocukların korunmasını sağlayacak önlemleri alır ve gerekli sistemi kurar. Aynı zamanda aile planlaması hususunda da aile kendi içinde arzu ederse herhangi bir planlama yapma hakkına da sahiptir. Ona da hiç kimse karışamaz. Ayrımcılık yasağı çok önemli bir hak, sevgili dinleyiciler. Onu da paylaşalım. Ayrımcılık olgusu günümüzde hukuk kurallarının ayrılmaz bir parçası haline geldi. Bugün ayrımcılık yasağı veya ayrımcılık gözetmeme ilkesi olarak adlandırılan kavram, diğer tüm insan hakları gibi dinamik bir kavram olarak giderek genişliyor ve gelişiyor. Ayrımcılık temelde cinsiyet ayrımcılığı ve ücret ayrımcılığı ekseninde yoğunlaşmış olsa da, yargı kararlarına yansıyan örneklere bakıldığında birey ayrımcılığı, ırk ayrımcılığı, dil ayrımcılığı, din ayrımcılığı, engelli birey ayrımcılığı, köken ayrımcılığı gibi ayrımcılık çeşitleri de ne yazık ki mevcut. Ayrımcılık doğrudan veya dolaylı ayrımcılık olmak üzere iki şekilde ortaya çıkıyor. Onları da vurgulayalım bakalım neymiş bu doğrudan ve dolaylı ayrımcılık. Doğrudan ayrımcılık, kanunda yer alan dil, ırk, renk, cinsiyet, etnik köken, siyasal düşünce, felsefi inanç gibi nedenlerden birine dayanılarak bir kişi ya da kişi grubuna, aynı ya da benzer konumda olduğu diğer kişilere göre keyfi olarak eşit davranmamak ya da onları mağdur etmek anlamına geliyor doğrudan ayrımcılık. Peki, dolaylı ayrımcılık nedir? Dolaylı ayrımcılıksa, kamu tüzel kişileriyle özel gerçek ve tüzel kişilerden kaynaklanan ve görünüşte ayrımcı olmayan her türlü eylem, işlem ve uygulamalar sonucunda bir gerçek veya tüzel kişinin veya topluluğun düzenlenen hak ve özgürlüklerden yararlanması bakımından nesnel olarak haklılaştırılamayan dezavantajlı bir konuma sokulmasını ifade ediyor. Sevgili dinleyiciler, bu başlık altında işleyeceğimiz bir diğer hak, seyahat özgürlüğü hakkıdır. Seyahat özgürlüğü temel bir insan hakkıdır. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin 13. maddesinde şu hususlar dile getiriliyor. Herkesin bir devletin toprakları üzerinde serbestçe dolaşma ve oturma hakkı vardır. Herkes kendi ülkesinde dahil olmak üzere herhangi bir ülkeden ayrılmak ve ülkesine yeniden dönmek hakkına sahiptir. Bizim anayasamızın 23. maddesinde seyahat özgürlüğü konusu dile getiriliyor. 23. maddede de özet olarak şu başlıklar var. Herkes yerleşme ve seyahat hürriyetine sahiptir. Yerleşme ve seyahat hürriyeti kanunla sınırlandırılabilir, yurt dışı seyahati de hakim kararıyla sınırlanabilir, vatandaşlar sınır dışı edilemez ve yurda girme haklarından yoksun bırakılamaz. Eskiden sürgüne gönderme cezaları vardı biliyorsunuz. Fizan'a sürgüne gönderiyorlardı mesela. Bilmiyorum biliyor musunuz? Fizan, Libya çöllerinde bulunan bir yer yanılmıyorsam. Fizan'a sürgün cezası yiyenler o süre dolmadan tekrar ülkelerine dönemiyorlardı. Ama bugün çok fazla kullanılan bir şey değil, bizde de ceza olarak uygulanan bir yöntem değil. Dolayısıyla yurda girmek isteyen hangi suçu işlemiş olursa olsun yurda girer. Ama eğer aranan bir insansa kapıda tabii emniyet kuvvetleri onun koluna girerler ve İşlemiş olduğu herhangi bir suç varsa onun kovuşturması için gerekli işlemleri yaparlar. Birinci başlık altında, yani birinci kuşak haklar başlığı altında detaylı olarak üzerinde duracağımız hususlar bunlardı. Ama bunlarla bitiyor mu? Bitmez bunlarla. Daha pek çok hak sıralanabilir, ifade edilebilir. Mesela Neler var bunlardan? Hemen şöyle başlık olarak sizinle paylaşabileceğim. Kişi olarak tanınma hakkı diye bir hak söz konusu. Hukuk önünde eşitlik hakkı. Herkes eşit hukuk önünde olmalı. Herkese aynı hukuk işlemeli. Öyle de işliyor nitekim. Adil yargılanma hakkı. Adil bir şekilde işte avukatını da bularak, efendim mahkemelerin statüleriyle de ilgili belli düzenlemelerle adil yargılanma hakkı ülkemizde de uygulanan bir haktır. Eskiden mesela devlet güvenlik mahkemeleri vardı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi onları uygun görmedi. Orada keza daha sonra Anayasa Mahkememizde askeri üye vardı. İhtilal dönemlerinden kalma bir düzenleme. Onu da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi arzu etmedi. Bizler de daha sonra kaldırdık biliyorsunuz. Şu an yok. Dolayısıyla adil yargılanma hakkı oluşturulmaya en iyi şekilde devam ediliyor. Sığınma hakkı, herkesin böyle bir hakkı vardır. Evlenme ve aile kurma hakkı yine herkesin temel haklarındandır. İfade özgürlüğü hakkı, herkes arzu ettiği şeyi başkalarını rencide etmeyecek, üzmeyecek, suç olmayacak şekilde konuşma hakkına sahiptir. Toplanma ve örgütlenme hakkı vardır. Gerek dini vesilelerle, gerek siyasi vesilelerle insanlar yerde toplanabilir, örgütlenebilir, dernek kurar, vakıf kurar ve her türlü düzenlemeyi yapabilir. Peki, ikinci kuşak sosyal ve ekonomik pozitif haklar dediğimiz ikinci kuşak ve üçüncü kuşak siyasi hakları da inşallah gelecek programımızda birlikte ele alma fırsatımız olur. Haftaya tekrar birlikte olmak dileğiyle sağlıcakla kalın efendim.
İnsan hakları.